Herkese merhabalar, ben Cem Sümbül. Evet, gördüğünüz gibi bugün sizlerle Apple konuşacağız dedik. Bu videomuzda Apple konuşacağız ve tabii ki hemen karşımda aslında daha da çok da taze bir video olacak bu. Bugün çekip bugün yayına vermiş olacağız. O yüzden karşımda sevgili Kahraman Uğurlu ve Özgür Bilge var. Ama normalde biz onları sizlere biliyorsunuz ayrı ayrı gösteriyoruz. Çünkü Özgür Bilge genelde Almanya'dan bize katılıyor. Kahraman Uğurlu da İzmir'den katılıyor. Bu sefer gördüğünüz gibi ikisi...
Neredeyiz? Aynı. Nerede buluştuk?
Acaba hanginiz nereye geldiniz?
Evet, Kahraman'ı misafir ettik Almanya'ya. Uzun zamandır konuşulan bir durumdu ama sonunda ikna ettik ve bugün ayağının tozuyla geldi. Bulundukları ortama şu anda bir Airbnb evindeyiz. Yaklaşık bir 15 dakika önce geldik ve hemen sana
siz
misafir oldunuz
ve yayına geldiniz. Çok aynen. Teşekkür ediyorum herkese de. Ya, tabii Özgür sana da çünkü bütün o koşturmacayı Sergey ile beraber yaptın. O yüzden teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamı da 9 Eylül'de Apple etkinliği gerçekleşecek. O yüzden beraber konuşalım ki şu senin de tabii ki videonu izledim zaten ama bu Apple etkinliğinde olacak bitecek olanları eskiden tabii Steve Jobs varken merhum Steve Jobs zamanında bir veri ortaya çıkması, bir işte dedikodunun ortaya çıkması çok zor bir konuydu. Şimdi artık böyle bütün veriler yani Bloomberg'teki Mark Gurman'dan başlayarak herkesin ne dolaşıyor. Herkes bir şey söylüyor işte ünlü Apple analisti dediğimiz zaman artık yani en çok dedikodusunu ya da en çok bilgiyi sızdıran kişi mi diyelim bilmiyorum. O yüzden sanki işler biraz değişti ama o yüzden de bu verilerden ortaya çıkarak tabii biz de dedik ki bu pazartesi akşamı ne tanıtılacak? Çok da böyle ümitlenelim mi? Acayip bir etkinlik mi olacak değil mi? Bunu konuşalım istemiştim. Ama siz de o sırada zaten yan yana gelmiş oldunuz. Benim için daha da güzel oldu. Umarım bir dahaki sefere ya Türkiye'de ya biz Almanya'da size İFA'da arkadaşlarla belki denk düşersiniz. Bilemiyorum. Öyle bir şey de yapabiliriz.
Evet evet. İFA'da olacağım ben de orada arkadaşlarla görüşmekten keyif duyuyoruz.
Süper. Peki ben şimdi hemen şöyle yapıyorum. Sizi ekrana verdikten sonra şöyle yapacağım. Yani sen bir kere zaten bir incelemem var. Bu incelemede iPhone 16 dummy.
Pro Max yani üzerine aslında kalıbını... daha çok konuştum.
Ama şey desek mi? iPhone 16 Pro Max Plus mı desek ona?
Gittikçe büyüyor tabii ama şimdi elimde bir tane 16 Pro Max dummy'si vardı. Oldukça da güzel yapılmış bu kez. Zaten internette gördüğünüz o mavi şirinler tarzında renge bürülü dummy.
Veriyorum ekrana.
Benim elime de ulaştı. Ona uygun kılıflar da ulaştı elbette. Bu artık klasikleşti her sene. Apple etkinliği
Kılıfların geldiği marka önemli bir marka olduğu için kılıf üretiminde veya aksesuar üretiminde gelecek olan dummy'nin yani seninle ulaşmış olan dummy'nin %99 oranında gerçek olduğunu değerlendiririz herhalde boyut olarak.
Zaten şöyle mesajlarda, yorumlarda yazanlar Amazon'da işte farklı markaların 16 Pro Max, 16 Pro kılıflarını satışa sunduğunu, ön siparişi açtığını söylüyorlar. Evet. Ekranda gördüğün evet mavi dummy aslında çok güzel yapılmış dedim ya, tuşlarına basılabiliyor yani evet. Klik klik ses alabildiğim bir dummy'di. Şu anda elimde yok maalesef, bugün yollarda olduğumuz için, yoksa buradan da şöyle gösterirdik ama videosu orada. O gördüğünüz tuş tabii herkesin de malumu, fotoğraf makinesine atanacağı varsayılan bir buton olacak. Çeşitli fonksiyonları olacağı söyleniyor. İşte yarım basıldığı zaman normal alıştığımız klasik kameralarda yarım basıldığı zaman netlemesi, bundan tam basıldığı zaman...
Yıllar önce Sony'de olan... Sony
hepsinde hala bugün bütün profesyonel kameralarda böyledir. Yarım
yok,
basınca...
telefon olarak yıllar önceki... Ya evet, onlarda da vardı. Sony telefonlarda vardı o yarım basınç.
Ama şey Sony yapmadı. Zaten kamera sektöründe de evet, çok evet. Lider olduğu için alıp onu telefona uyarlamıştı. Yani aslında onlar için çok da meşakkatli bir iş olmaması gerekiyor.
Yani o zaman şöyle diyeyim mi? Şekil olarak baktığımızda esas değişiklik ne olacak iPhone 16 ve Pro'da beklediğimiz? Boyut mu?
Fiziksel olarak hakikaten bir ekstra tuş dışında ve boyutun yaklaşık 0.2 inç büyümesi evet. Dışında bir değişiklik yok. Elbette iOS 18 ile birlikte, yeni Bionic Chip ile birlikte bu Apple Intelligence aslında bu telefona en büyük önemi kazandırıyor bu sene. Çok ilginçtir ki ben henüz kullanamadım. Çünkü Almanya'da işte bir takım DMA sebeplerden dolayı DMA yasalarından dolayı şu anda Almanya'da kullanıma sunulamıyor. Telefon çıktıktan sonra muhtemelen biraz daha beklememiz gerekecek. İzinlerin alıp elimde test edemedim. Şimdi tabii diyebilirler ki abi yani işte bulunduğun bölgeyi değiştir oluyor. Hayır olmuyor. Olsaydı oldururduk ama... Şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Bulunduğum Apple Store'u değiştirmem lazım ama o kadar fazla abonelik var ki Apple Store'umu değiştiremiyorum. Yeni bir hesap açıp da yapabilirdim vesaire ama o kadar meşakkatli işe girmedim. Sonuçta biz Almanya olarak bunu alamıyoruz şu anda. Ben de alacağım tarihi bekliyorum.
Biz alabilecek miyiz acaba? Türkiye olarak düşünüyorum şimdi, bizde de bir şey olur mu diyeceğim ama bizde
aslında internetimiz... olarak kullananlar vardı, kullandılar ama ya bölge sadece ABD için
değiştirilerek kullanılabiliyor ama
işte ama o, niye uğraşasın?
Yani bu İngilizce kullanıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ya yani şu an için zaten Amerika, Kanada, İngiltere olarak belli başlı ülkelerde başlayacak bu Apple Intelligence dediğimiz olay. Yavaş yavaş da yayılacak. Avrupa Birliği ne zaman gelir belli değil. Gerçekten belli değil. Çünkü DMA yasası var. Bu DMA yasasıyla Apple'ın, başta Apple olmak üzere, çok ciddi davalar var. Microsoft ve ChatGPT de işin içinde olmak üzere. Yani genel anlamda DMA yasası, Avrupa Birliği'ndeki DMA yasası, yani dijital haklar yasası diyeyim. O konuda çok ciddi problemler var. Apple Intelligence denilen yapay zekanın gelişiminde neler kullanılıyor, hangi bilgi kaynakları kullanılıyor ki buna YouTube'da dahil. Google da bu işin içine girdi. Benim videolarımı yapay zekanın kullanımında, eğitiminde kullanmayın diye, o da ayrı bir dava konusu oldu falan. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne veya Türkiye taraflarına ne zaman gelir Apple Intelligence doğrudan, yani dolaylı yoldan kullanmayı kastetmiyorum, doğrudan Türkçe olarak doğru bir şekilde kullanmayı kastediyorum. Ne zaman geleceği belli değil.
O zaman yani çok kaba bir özetle yeni iPhone'da bir fiziksel yeni bir tuş bekliyoruz. Bir tanesi bu. Bu tuşun nasıl atanacağını, belki işte yine daha önceki ses tuşunu, sessiz alma tuşunun dinamikleştirilmesi gibi bir başka tuş belki olabilir diye görünüyor. Bu tuş da belki yine bastığınızı düşündüğünüz ama aslında haptik feedback'le, yani o daha önce işte home tuşunu tuş olmaktan çıkartıp sanki bastığını düşündüğüm bir tuş haline getirmişlerdi ama zannediyorum senin bahsettiğin dummy'de sevgili Özgür, diyorsun ki o klik klik ses geliyor. Yani dolayısıyla basıyorsun aslında ona. Yani
ona basıyorsun, fiziki bir tuş gibi ama şöyle bir detay var orada. Normalde biliyorsunuz butonlar biraz dışarı çıktır ve parmağınızla o haptik feedback denilen bu geri bildirimi alırsın. Yani evet, bakmadan da elini oraya götürdüğünde orada bir tuş var, basayım dersin. Bunda içeriye doğru bir oyukluk var. Tahmin ediyorum yanlış basıldığı var. Anda tahminim tabii, bilemiyorum öyle olur mu olamaz mı ama yani oraya dokunduğun anda muhtemelen kamera anında açılacak ve sana fotoğraf çekilebilir halde bir menü sunacağı için buraya yanlışlıkla basılmasının önüne geçmek istiyor olabilirler. Tahmin evet, bu sadece, çünkü içeriye doğru yapmalarının aslında bir sebebi olması
ben aslında
lazım.
Burada şöyle bir şeye takılıyorum. Mesela ben iPhone 15 Pro Max'teki Action Button'da şeyi kullanıyorum. Kamera özelliğini tanımladım. İki kere yani basılı tutup hemen hızlı bir şekilde kamerayı açıp direkt o düğmeye basmaya devam ederek ister fotoğraf ister video anında çekmeye başlayabiliyorum. Yani toplasan 1-1,5 saniyede bu işlemi yapabiliyorum. O tuş sadece kamerayla sınırlı kalmayacağını ümit ediyorum ben. Çünkü kamerayla sınırlı kalırsa, kalmazsa başka hangi konularda kullanılabilir? Açıkçası merak ediyorum. Bir de böyle millet, yani başta Apple, sanki Apple'ın eski geleneğinde, yani tasarım geleneğinde masasına doğru gidilmesini beklerken tuş sayısı artıyor. O da bana bir garip geldi.
Muhtemelen doğru. Çünkü üzerindeki o butonu tabii ki yani sen kısa yol atayabiliyorsun oraya ama sonuçta bu natif bir tuş değil. Sadece ona atanmış bir tuş değil. Bu kamera tuşunun üzerinin dokunmatik olarak da kaydırılabileceği, zoom yapılabileceği, zoom in zoom out denilen tarzda i̇şte da kullanılabileceği farklı yani kamera özel sen şimdi bu kısa yol atadığın tuşla sadece kamerayı açıyorsun, fotoğraf çekmeye evet, hazır hale geliyorsun evet, ama ondan sonra tekrar menü içinde uğraşacaksın, işte zoom yapacaksan yine ekran üzerinden yapacaksın, modları değiştireceksin evet, vesaire. O zaman burada elinin altında direkt olarak fotoğraf ya da video neyse moduna hazır geçmiş bir menü olacak ve direkt hiç parmağını kaldırmadan şöyle kaydırdığını düşün. Zoom yaptın, zoom geri çektin vesaire tarzı.
Böyle bir tuş. Çok güzel. O zaman atlayabilirsin. O zaman şu geldi aklıma. iPad 10'larda biliyorsunuz Face ID yok ve üst tarafta bir parmak evet, izi okuyuculu fiziki bir buton var.
Evet.
Hem doğru, parmak izini okuyor hem de fiziki olarak basılabiliyor. Evet. Onun bir şu benzeri eğer oraya koyulursa, yani capture button olarak kullanılırsa, orada hem fotoğraf çekme hem de parmak sürpriz izi olarak bir parmak iziyle açma bekler miyiz?
Beklemeyiz. Yapmaz. Bekle, boşuna beklersin.
Oraya ya olsa fena olmaz mıydı?
Bilmiyorum ya, ben bu parmak izine çok takıldım, sen yıllardır söylüyorsun ama yani Face ID kadar pratiğini ben kullanmadım. parmak izi. Şimdi diyebilirsin ki ya handikaplılar olabilir. Yani Face ID kullanamıyor olanlar olabilir. Onlara bir kolaylık açısından.
Evet.
Onun için de piyasada ben sadece aslında... SE versiyonu var şu anda. Muhtemelen bir sonraki versiyonda o da Face ID'ye kayacak.
Ben aslında parmak izinden daha çok o yeni düğmeye daha çok işlev atamanın daha çok işlevsel olabilmesinin yollarını işte irdeliyorum.
Ayın 9'unda yani. Önce hangi işlevlerle geldiğini öğrenirsek biraz cevap olacak bize sanıyorum. Evet. Belki de vardır öyle bir şey hali hazırda.
Evet. Şimdi senin
belki de hiçbir tuş olmayacak. Tamamen dokunmatik bir yüzey olacak.
Hmm. Herkesin beklediği, o senin de söylediğin aslında herkesin beklentisi bir nevi ama zannediyorum şu bugün bu kalıba bakarsak ki çünkü geçen sene sen bir kalıp inceledin ve gerçek çıktı. Değil mi? Yani bir farklı bir şey çıkmadı.
Bu aynı kaynaktan geliyor bu kalıpta zaten. Evet. Ve kılıfları da içine cuk diye oturunca yani şöyle az önce dedin ya rahmetli Steve Jobs zamanında bu kadar sızıntı olmazdı vesaire falan ama bu artık günümüzde bir marketing stratejisi oldu. Yani özellikle sızdırılıyor ki bir nabız yoklanılsın. Çünkü biliyorsun çok ciddi yani bizim telaffuz edemeyeceğimiz rakamlarda Ar-Ge yapılıyorlar, araştırma geliştirme yapılıyor, o yatırım yapılıyor. İşte bir şeye karar veriyorlar kendi içlerinde. Diyorlar ki tamam biz bunu çıkaracağız ama o çıkarken de o aşamada muhtemelen biraz geri bildirim almak açısından bir de insanları buna alıştırma açısından bu da bir tabii psikolojik bir oyun gibi düşünebilirsin.
Gördükçe
o kadar alışıyoruz ki çıktığı zaman tamam diyoruz ya yumuşatıyoruz kendimizi. Yani beğenmediğimiz bir şey de olsa o kadar çok görüyoruz ki alıştırıyor bizi. Muhtemelen böyle bir strateji izliyorlar.
Eskiden Apple etkinliklerinde yenilikleri heyecan duyarak beklerdik. Şimdi yenilikleri heyecan duymadan beklemeye başlıyoruz.
Tabii.
Yani gurman adam var o yüzden.
Hayır gerçekten geçen onu düşündüm. Yani şöyle bir eski etkinliklere baktığımızda mutlaka vay o hey hu falan filan dediğimiz etkinlikler oluyor. Şimdi hiçbiri yok. Yani gerçekten düşündüğünde tamam Apple her zaman bir sunum, bir görsel şovu iyi yapıyor. Pazarlamayı iyi yapıyor. Zamanında AntennaGate skandalında bile nasıl yönettiğini biliyoruz falan.
Bravo.
Yani yine en çok izlenen etkinliklerden biri olacaktır. Zaten iPhone dünyada en çok kullanılan telefonlardan biri. Ama eskisi gibi mesela şimdi bu konuya ilgili, iPhone'a ilgili birisi eline böyle bir iki şey yazıp telefonunda bütün çıkacak özellikleri kaba taslak görebiliyor. Yani hatta iPhone 16'nın, 16 Pro Max'in yani renklerine kadar, tasarımlarına kadar yani artık şeyler de kılıflar da çıktığına göre tasarımlar %99 aynı olacak.
Tabii.
Yani çok bir sürprizi kalmıyor gibi, insanlarda heyecan kalmıyor gibi. Bu önden gelen sızıntılar aslında bu heyecanı kaybettiriyor.
Evet. Bakalım. Ona rağmen de çok izleniyor tabii yani. Yani şey de değil. Böyle
olduğu belki heyecan kısmı şeye kayabilir. Apple Watch'un 10. yılı bu sene. Apple Watch X veya Apple Watch 10, 10 denilen bir yeni model çıkacak. Onda da flat screen'e yani düz ekrana Apple Watch Ultra ve Ultra 2'deki gibi düz bir ekrana geçileceği söylentileri var. Ekranların 1 milimetre büyüyeceği söylentileri var. Ama onların tasarımıyla ilgili herhangi bir sızıntı ben görmedim. Yani bir sürü çizim var ama
tabii orada kılıf hani yok.
iPhone 16'lar gibi net bir çizim, net bir görsel yok. Onun haricinde işte belki iPad mini ve standart iPad'de bazı iyileştirmeler olabilir. Onlarda da böyle bir hani belki iPad mini vay anasını dedirtecek bir şey yani düşük
çıksa bile iPad mini için hani yani olarak hani Apple'ın böyle evet ya hisselerini arttırabilecek bir ya öyle sorayım. Apple'ın hisselerini arttırabilecek bir beklentiniz var mı?
Ha, güzel soru ama
yani şimdi Apple'ın hisselerini arttırabilecek yani geçen sene iPhone 15 Pro Max etkinliğinden öncesindeki hisse senetleriyle sonrakindeki hisse senetlerinde küresel ekonominin etkilerini devre dışı bırakırsak ne kadar oynama olduysa ben bu sene onun haricinde bir oynama olacağını zannetmiyorum.
Yani
çünkü dediğim gibi hemen hemen her şey belli zaten. Bir tek evet. Belki yaklaşık 3-4 yıldır güncellenmeyen AirPods Max var. Onun belki ikincisi o sürpriz olabilir. Yani işte
onun da çok bir etkisi olacağını evet. Saymıyorum. Yani market değerleriyle alakalı yok, tabii. Finansal tabii. Olarak ne gibi bir etki olur ama yani büyük bir yenilik ortaya çıkartmadığın sürece ya da işte büyük bir yankı getirmediğin sürece yeni ürününle olabilir. Ne olabilir? Yani Apple'ın yıllardır konuşulan arabası piyasaya çıktığı zaman muhtemelen o etki olacak ama ona da daha uzun bir zaman var gibi.
Peki o zaman
olabilir yani. O hiç çıkmayıp belki tamamen Apple CarPlay üzerinden Apple Intelligence, Apple CarPlay ile arabalara entegre etmeye çalışılabilir belki. Göreceğiz. Apple biraz daha yazılıma kayıyor çünkü.
O zaman bekleme, yani beklemeye değer mi desem nasıl olur? Yani biz burada şeyi beklesek mi ki? Yani bu beklediğimiz yenilikler var mı desem? Intelligence mi bir tek elimizde kalacak yani?
Elimizde Apple Intelligence var. Onun dışındaki yazılım ayarları, tweakleri diyelim. Yani ufak tefek görsel düzenlemeler, kullanım kolaylığına yönelik değişiklikler. Çok büyük bir hani bir heyecan ya da bir şey yaratmıyor. Aa, evet tamam bu iyi olmuş deyip geçebileceğin birkaç özellik var. Onun dışında Apple Intelligence elbette şu anda çok önemli aslında bu sürümde. Çünkü ChatGPT entegrasyonuyla birlikte mesela şunu söyleyeyim sana. ChatGPT kullanıyorum, paralı versiyonunu kullanıyorum ve kullandığım birkaç spesifik durum var. Apple Intelligence entegre olduğunda telefona, sağlıklı çalıştığında ve sonunda Almanya'ya da geldiğinde muhtemelen o üyeliğime ChatGPT tarafında ihtiyacım olmayacak. Çünkü benim yapmak istediğim, benim kullanım alanımdaki o özellikleri Apple bana direkt olarak entegre edilmiş olarak sunacak. Bu çok
iCloud hizmeti olarak onu da alacaksın.
İşte metinlerle alakalı, yabancı metinlerle alakalı yaptığım şeyler var. Yani bana atıyorum bir metin yazdığım zaman ufak tefek değişikliklerle onu daha anlaşılır hale getirmesi benim için önemli vesaire tarzındaki değişiklikler direkt olarak ekran içinden senin metin yazdığın anda hiç o menüden çıkmadan değiştirebilmek çok pratik bir şey mesela benim için. Bu benim için önemli bir nokta. Benim gibi düşünen birçok insan olduğuna da eminim. Farklı farklı kullanım senaryolarında kendine oradan mutlaka bir şey çıkaracak insanlar olduğuna da eminim. O yüzden Apple Intelligence diyorum. Bu sürümün şeyi kralı o olacak.
Kralı olabilir. Belki bir taraftan da ekran teknolojisi, yani işte herkesin beklediği ya da sorduğu her seferinde sorulan ama çıkıp çıkmadığını her seferinde tartıştığımız
mikro OLED'ler.
Evet OLED'ler. iPhone SE'de çıkacağı ve SE4'te de OLED kullanılacağı söyleniyor. Hani böyle bir şey olursa yani SE için bir ümit var mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Ne dersiniz?
Ya SE tarafında muhtemelen dedim ya bu şu anda SE3 var. SE3 modeli var. Güncel modeli evet. O serinin. 4'te artık hala bu tuşlu versiyonda kalırlar mı emin değilim gerçekten. Onu da Face ID'li bir versiyona çevirebilirler. Evet, giriş seviyesi bir cihaz olarak sunuyorlar onu. Mümkün olduğu kadar maliyetleri düşük tutuyorlar. İşte Avrupa'daki fiyatı 400-450 euro civarında. Hani karşılaştırıldığında bir iPhone Pro Max ile arasında 1000 euro oynuyor neredeyse.
Dehşet, evet.
Türkiye'deki fiyatlarını hiç bilmiyorum, takip etmiyorum.
Orada ile burası arasında 1000 euro oynar yani. Şey, iPhone SE bile
oynar aslında. Muhtemelen, evet. Ama şey söylentisi var yani 16 Pro serisinde mikro LED teknolojisi kullanacağını OLED'lerde bunu MacRumors da adını verelim çünkü kaynak olarak ben de onu kullandım videomda. Oradaki yazılarda bu sürümde bunun da gelmesi bekleniyor. Bu tabi bu teknolojinin faydası ne olacak diye sorulduğunda yani ya mikro LED diyoruz şu bu da ne olacak ki gelince falan diyebilir insanlar haklı olarak. Ne olacak? Birincisi ekran parlaklığına bir katkısı olacağı söyleniyor. Yani daha parlak bir ekran dış ortamlarda Türkiye'de genellikle yaz ayları özellikle
çok doğru.
Geneli çok sıcak ve çok güneşli yerler. Yani dışarıda özellikle telefon ısındığı zaman biliyorsunuz ekranı kendi kendine de karartıyor biraz. Yani sonuna kadar da açsan belli bir karanlıkta tutuyor. Çünkü telefon ısındığında sana performans sunabilmek için işte ne diyor bari ekrandan kısayım diyor. Sen evet. Dışarıdasın bir şey görmek istiyorsun olmuyor vesaire.
Tam olarak öyle.
Parlaklığı yukarıya çekecek ancak bu parlaklığı yukarı çekerken de buna paralel olarak elbette daha az enerji tüketimi sağlaması amaçlanıyor. Yani evet performansı arttırıyorum ama bunun için ihtiyacım olan enerjiyi de düşük tutmaya çalışıyorum gibi bir teknoloji bu aslında teknoloji. Gelirse elbette telefonlarda faydasını göreceğiz.
O zaman kaçlık ekranları görebiliriz? Yani 6.1 işte hani SE falan hepsini düşünürsek kaçlık ekranları görme şansımız var?
Şimdi net olarak dediğim tabii bu sızıntılardan yola çıkarak evet, 6.9 ve 6.3 olarak gelecek Pro serisi. 16 Pro Max 6.9'a 16 Pro 6.3'e kadar geliyor. Yani orada küçük sıçramalar var. Diğer versiyonlar da sanıyorum 6.1 ve 6.7 olarak yanılmıyorsam. Ekranda görüntüsü vardı, paylaşmıştım, aklımda yok şu anda.
Nasıl 6.7 olur? Tamam, devam edecek.
Bulabildiğimde ekrana verirsin. Tamam. Ekranlar boyutlardaki değişiklik. O tabii SE4 ne olur dediğin zaman 4.7 şu anda SE3'ün inç olarak verilen ölçüsü. Tuşu kaldırırlarsa ortadan o da herhalde 5.7'ye doğru daha önceki X
tuşu
gibi.
Tuşu kaldırırlarsa da boyut olarak da iPhone 13 miniler gibi bir şey olacak.
Gibi.
Ama o da çok tutmadı üretimden kalktığına göre.
Evet, bunun ben bir, iPhone bir öncesinde ya da bir sonrasında konusunda boyutla alakalı bir şey vardı. Evet,
evet, zannediyorum şurada bir yerde renkler, evet 16 için renkler.
Bunlar tabii renkler. Burada da biraz tabii renklerle ilgili de yorumum şuydu aslında. Buradaki renkler oldukça koyu gördüğünüz gibi. Geçen sene ve ondan önceki sene çok hafif renkler kullanıldı aslında, kullanıldı. Burada renkler bayağı canlı. Yani bu bayağı böyle dolu dolu renkli bir telefon gibi görünüyor. Öyle gelir mi emin değilim. Farklı bir kaynakta da bu renklerin çok çok açık versiyonlarını da gördüm. Stil değiştirir mi, değiştirmez mi? Emin değilim açıkçası.
Yani evet, bir de şu değil. Renkler var. Bu da zannediyorum Pro, tabii Pro'lar
için. Bunlar Pro serisi ama bunlar tabii dummy cihazlar. Bir de farklı ışık altında çekiliyor. Ya şöyle bir kahverengi, hani business iş gold, telefonu gibi.
Gold.
Altın rengi ama biraz koyu bir altın rengi vesaire.
Evet, bakıyorum bu taraf. Bu arada ben de var mı başka bir şey diye ama evet, şurada zannediyorum. Evet, şunlar.
Bunlar evet, abi, buldum, evet. Aynen. Neymiş abi?
6.7 doğru. Evet, 6.9, 6.3, 6.1 ve 6.7 olarak görünüyor. Bunlar evet. Göreceğimiz şeyler ki yani 16 serisi için 6.7 ve 6.1, Pro serisi için de 6.3 ve 6.9, artık 7 inçe dayandık zaten böylece. Yani
evet ya. Burada. 7 ince dayandık. Eskiden şey vardı ya, çok güzel bir tableti vardı. Google'ın 7 inçli bir tableti vardı.
Ya ben Nokia PureView'u hatırlıyorum da 7 inçli. Böyle
Nexus
şey, yani,
7'ydi. Nexus
şöyle 7'ydi falan taşıyordum yani.
Nexus 7, 7 inçlik bir tableti düşününce abi.
Dehşet, inanılmaz yani.
Onu da taşıyamayacağın kadar büyük. Çantana çantana koyup taşıyacağın kadar da küçük. Yani böyle çok arada kalıyor o tablet şeyi. Samsung yani, ve Google belki Pixel serileriyle hani bu katlanarak belki bu işi çözmeye ihtiyaç duyuyor veya çözmeye çalışıyor ama şöyle mesela açtığımızda bir şey biraz daha kare formatına dönen bir hal alıyor ya. Evet. O formatta bir şey izlemek, okumak veya bilmiyorum ya, katlanır ekranlar sanki o kadar rağbet görmüyor gibi geliyor bana.
Yani katlanır ekran konusunda ben de aynı fikirdeyim ama şey yani bu incelik biraz önemli. Yani katladığın zaman bunun böyle bir kibrit kutusuna dönmemesi bence kritik konulardan biri. Çünkü eskiden telefonlar öyle değildi. Bu arada ekran kenarlarında bir incelik söz konusu olacak mı acaba, yoksa aynı mı göreceğiz? Bir beklenti yani, dedikodulara göre, konuşulanlara göre soruyorum.
Onunla ilgili açıkçası çok net bir şey görmedim. Şey olarak, görüntü olarak bir paylaşım görmedim ve açıkçası oraya yönelik de bir yorum görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Hani şöyle, çok ben büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani ne kadar inceltebilirsin ki? Şey gibi bir ara sanıyorum Samsung'un 6. nesil Galaxy telefonlarında vardı. Kenarları yuvarlatılmıştı ve hatta
Edge
6 mı? S7 Edge öyle mi geçiyordu? S6 Edge.
Direkt S7, şey vardı ya, Galaxy Edge diye bir model vardı zaten. Evet, sağ tarafı eğimli, oradan böyle çekiyordun.
Mesela onlar da oradan geri döndüler tekrar. Tabii mesela oradan devam etmediler.
Evet, onun iki sorunu vardı. Bir tanesi kırıldığında yaptırmak istediğinde çok pahalı oluyordu. O yüzden bir dert oldu. Ve tabii ekranın yan kısmını kullanmak istediğinde, çünkü telefonu tutuyorsun bir taraftan da işte o yan tarafta aslında ekrana dokunuyorsun böylece.
Evet.
O da bir dokunduğun zaman başka bir sorun çıkartıyordu. Yani hali hazırda aslında büyük, yani Pro Max'lerde de yaşanan bir şey. Yani telefon o kadar büyük ki yani bir yerinden tuttuğun zaman artık oraya dokunuyor musun dokunmuyor musun bilmiyorum. Yani dert, yani ellerde dönüşmeye de başlıyor. Yine kahramanla konuşmuştuk bunu zannediyorum. Yani yavaş yavaş tutarken şu
iPhone sendromu diye bir şey var ya şeyde.
Şöyle.
Abi evet ya, bu şey yani hani taşı babam taşı yani, serçe parmağı evrim.
Mesela 6.9 ekrana büyüyeceği söylenen iPhone 16 Pro Max'in ağırlığıyla ilgili en ufak bir bilgi yok. Yani evet, ağırlığı artacak mı? Aynı mı kalacak? Belki biraz daha hafifleyecek. Mesela
biraz 200, artıyor diye, birkaç gram artıyor
pili,
tabii ki.
Pili 235 miliamper seviyesinde artıyor 16 Pro Max'te. Tabii bu yine söylentilere göre 15 Pro Max'lerde 8 GB RAM var. 16'larda yine 8 olacağı söyleniyor. Hı-hı. Şimdi bu önemli. Atıyorum 17'lerle birlikte bu 16 RAM'lere geçilirse veya farklı bir RAM'e geçilirse işte o RAM'ler desteklemiyor falan denilebilir mi? Yani çok o RAM konusu eğer 8'e 8 aynı kalırsa bilmiyorum nasıl ilerleyecek. O da bir soru işareti.
Bu da başka bir sorun. Bu arada incelikle ilgili şöyle bir şey buldum. Şu an 1.55 milimetreymiş o kalınlık kenarlar.
Evet, yine Twitter'da sızıntılarda var.
Evet, 1.15'e
mi ne düşüyor gibi. 1.15
evet, demişler. Şey düşerse tabii şey yani bayağı bir düşmüş olacak. Fakat gene aslına bakarsan büyük telefonla özellikle o kenardaki boşluk parmakların tuttuğun yeri de kapattığı için bir taraftan da o kadar da kullanışlı olmayabiliyor. Ben çok emin değilim o konuda. Yani olması evet hani ekran normalde bilgisayarda mesela bu olumlu bir şey. Çünkü bilgisayar ekranında kenarlarla ilgili bir işin yok. Dokunmatik değilse eğer. Dokunmatik bile olsa direkt karşıdan böyle elinde tutarak kullanmadığın için bilgisayar çok o ekran ne diyelim boy oranı, kullanım alanı oranı çok önemli ama telefonda bu o kadar da kolaylık sağlamıyor gibi.
Ben görüyorum. Bunu mesela merak ediyorum. Yani gerçekten ekranların bu derece büyümesine böyle bu yönde yoğun bir talep var mı? Ben merak ediyorum açıkçası. Yani şimdi bakıyoruz küçük iPhone 13 miniler çıktı. İnsanlar şey diye düşünüyor. Ulan çıksın patlama yapar falan diyordu. iPhone 5 boyutlarında evet. Ele çok güzel oturuyor. Hatırlayın iPhone 5'in reklamlarını. İşte diyorlardı ki ya parma baş parmağın her yere yetişiyor. Çok yakın. Güzel bir form yakaladık falan. Şimdi iPhone 13 mini bir anda ortadan kayboldu. Yani en düşük telefon dediğin zaman iPhone 15 dediğimiz düz model. Evet. Onun bile ekranı 6 inç seviyesinde. Düşünüyorsun 6.1. Bir anda işte 6.9 neredeyse 7 inçe çıkan bir ekran var. Ben gerçekten hani bu şekilde bir arzın oluşması için bu yönde bir talep var mı? Ben merak ediyorum. Ben hiç iPhone 16, 15 Pro Max veya o Pro Max telefonları kullanan birisinden ya ekran biraz daha büyüyse çok güzel olacak ya falan. Öyle bir şey hiç duymadım yani. Yani sizin etrafınızda evet. Varsa bilmiyorum. Hani neyse, ekranların yok. Büyümesi neye yarıyor bilmiyorum. Bakın bu ekran büyüyecek. Ekran büyüdüğünde o yandaki çerçevelerde inceldiği için ekrandaki piksel oranları da değişecek. Yine developerlara, geliştiricilere ek bir iş yükü daha geliyor. Onda belirtmekte fayda var.
Ya peki ben de katılıyorum bu arada. Daha büyük ekran konusu bana göre de sıkıntı. Ben bir tek mesela şu anki kullanımdan pil ömründen dolayı şikayetçiyim. Çünkü yani Pro 15 Pro kullanıyorum. Bence boyut olarak çok güzel gerçekten. Ekran olarak da çok iyi. Çok memnunum. Pil ömrü olarak hani o küçüklükle beraber Pro Max daha önce çünkü kullanıyordum. Hani tekrar geçsem Pro Max'a geri dönerim. Ama ekran büyüklüğü, ağırlık, cepte taşıma falan diye bakarsanız hayatta geçmek istemezdim ki yani bir Pro Max kullanayım ama yani işte evet. O kullanım alışkanlığına göre yani ya işte gün boyu iş yapacağım, bir yere gideceğim, geleceğim, cihazı taşıyacağım. Pile gerek kalmasın falan dediğinde ve bazen işte diyelim ki yani bu telefonu yan çevir işte bir şey seyret ki zaman zaman oluyor dışarıda maç seyrediyorsun, bir şey yapıyorsun. Yaparken o zaman tabii iş gene değişiyor. Gene büyük ekran arıyorsun, aramıyor değilsin yani bu ekran yetmiyor gerçekten. O yüzden de sanki diğerinin kullanılması daha iyi ama o yüzden de Apple'dan gelecek bir katlanabilir telefon hani Apple yapınca bazı şeyleri farklı yapıyor işte bunu şeyde de gördük tabii Vision Pro'da gördük ama sonrasında beklentinin altına düştüğünü de gördük yani evet çok iyiydi fakat düştü. Burada Vision Pro ve diğer Apple ürünleriyle ilgili beklentiler veya bir duyuru bir sızıntı gözüne çarpan var mıdır kahraman?
Valla Vision Pro ile ilgili herhangi bir söylenti, sızıntı yok. Vision Pro tarafındaki en büyük problem uygulama mağazasındaki uygulama çeşitliliğinin halen beklenen seviyede ilerlememesi. Bunun da çok basit bir faktörü var. Cihaz çok pahalı, tamam güzel. Özellikle içinde kullanılan mikro ledleri başta Microsoft olarak Quest'lerde kullanmaya çalıştı. Daha yeni 2-3 hafta önce haberini yapmıştık. O içindeki kullanılan ekran teknolojisinin aşırı pahalı olmasından dolayı ondan vazgeçip yine ucuz panele dönmüşlerdi. Kabul, Vision Pro çok pahalı. Çok pahalı olunca hedef kitlesi çok aza düşüyor. Hedef kitlesi çok az olunca da geliştiriciler ve uygulama mağazasına herhangi bir şekilde ürün yazmak veya uygulama yazmaktan çekiniyorlar. Yani başka türlü daha geniş kitlelere hitap edecek yazılımlara yöneliyorlar. Yani o tarafta biraz daha şeyi hatırlayın, iPad'leri hatırlayın. iPad birinci senesinde yüz binlerce uygulama geliştirilmişti. Yani iPad'deki asıl ilerlemenin piyasadaki bir numara olmasının, hatta günümüze kadar tablet deyince iPad'in en önde olmasının sebebi uygulama mağazasındaki uygulama çeşitliliğiydi. Şimdi Vision Pro'nun önündeki en büyük engel bu. Uygulama mağazası gelişmediği sürece, ki doğru düzgün YouTube uygulaması yok. Yani şu an en çok izlenen, dijital mecralarda en çok izlenen platform YouTube. Doğru düzgün YouTube uygulaması bile yokken Vision Pro tabii çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Çok iyi bir cihaz, çok gelişmiş bir cihaz. Buna hiç kimse bir şey demiyor. Ama işte biraz böyle ben hep şey söylüyorum. Yani kullanıcının en son kullanıcıya en rahat hizmeti verebilen, en rahat kolaylığı verebilen cihazlar alıp başını gidiyor. Şimdi Vision Pro 3500 doları geçen fiyatı var. Türkiye'ye geldiğindeki fiyatını hayal bile edemiyorduk. İlk çıktığında 150 bin olur mu diyorduk. Şimdi kim bilir, tahmin bile edemiyoruz.
Evet.
Malum dolar kurları. Ama yurt dışı için de aşırı pahalı.
Doğru. 4500 euro civarı Almanya için sanıyorum ama. Ya şimdi çok çok özel bir ürün, çok fonksiyonel bir ürün olabilir, çok süper bir teknolojisi olabilir ama yani sırf bu yüzden de bir ürün almıyor insan. Yani ihtiyaç meselesi de biraz. Yani bu çok spesifik bir ürün yani. Bunu aldığın zaman ondan bir şekilde faydalanıyor olman lazım. Ya da onunla çok bir eğlenebiliyor olman lazım. Bir şey olması lazım yani. Aynen. Şimdi süper bir ürün diye biz gidip herhangi bir şey almıyoruz. Çünkü süper binlerce ürün var dışarıda ama yani bana hitap etmiyor. Benimle bir şeyi yok yani. Bir abi alışverişi
şöyle,
yok
ürünün. Hemen taze taze düşünelim. Evet, diyelim Apple Vision Pro var şimdi. Hı. Kafamıza taktık, kullanacağız. Hı. Ne yapabiliriz abi? Bir, yarım saatten sonra başın ağrı yapıyor.
Muş.
Ve pille ilgili problemi var. Doğru mu?
Evet. Bilmiyorum abi.
Kullanmadım. Yani, evet. bir sürü yani dijital mecralarda.
Bilmiyorum abi. Ya,
bilmiyorum abi, olmayabilir.
Yani, LG bataryasıyla ilgili, yani uzun sürmemesiyle ilgili problemleri var.
Yani tabii ki sonuçta yani, harici bir bataryanın da belli bir kapasitesi var ve ürün demek ki ciddi enerji ihtiyacı duyuyor.
Ve kafana takıyorsun, işte atıyorum yarım saat veya 40 dakika kullanıp kenara koyuyorsun tekrar. Hani sonra, işin bitiyor. Bu yarım saat 40 dakikada neyi tüketebilirsin veya neyi üretebilirsin? Bunlar hep işte onun önündeki engeller.
Sanki HomePod hani sonrası bir de Vision Pro'yu da buraya katabilir miyiz? Yani işte HomePod da, mini HomePod'u niye aldım diye soran çok insan var. Görüyorum etrafta. Hani sana da sormuş olayım. Sen de
kahraman lazım. Benim evde de HomePod'ları sayıyordu. 8 tane orada var. 3 tane. İşin esprisi bir tarafa. Ben faydalanıyorum. Ya o mini HomePod'ları aldım. Çok da memnunum. Çünkü 2 tanesini Apple TV ile eşleştirdim. İşte sağ sol stereo ses alıyorum. Çünkü televizyondan aldığın sesin belli bir handikapı var yani. O bazen telmaşa bir ses veriyor çoğu zaman diyelim. HomePod'larla birlikte Apple TV'de kullanıyorsa kişi çok güzel bir kombinasyon. İşte dedim ya, çocukların odasında var, hikaye dinledikleri zaman akşam işte uyurken böyle bir masal orada sakin sakin bir masal anlatabiliyor vesaire.
Almanya'da olunca 18 tane iPod Home'u var tabii.
Hayır, Almanya ile falan alakası yok da kullanım alanı olarak gerçekten faydalı yani. Şimdi maddi boyutundan bahsetmiyorum, orada pahalı, burada bilmiyorum orada fiyatını da.
Bu her şey pahalı.
Sonuçta faydalı. Bak, mesela bu güzel bir ürün. Çok süper bir teknoloji değil. Az önce dedik ya işte Vision Pro şu bu. Bak beni daha çok çekiyor. Yani ben Vision Pro evet ilginç, denemek isterdim ama yani 4500 euro da verip yani sokağa atmak istemezdim yani, öyle söyleyeyim.
Evet evet. Büyük para
onun
gerçekten.
Onun için kullanabildiğim ürünü alıyorum. Yani ne kadar parasının ne kadar olduğundan ziyade nasıl faydalanacağım önemli. Yoksa gidip bir kameraya 5000 euro da veriyoruz bir body'ye. Ama ondan faydalanıyorum ben, onunla iş yapıyorum, işte para kazanıyorum vesaire. Sonuçta şu da olabilir. Apple Vision Pro'yu bir onunla bir para üretimi de yapabilir kişi. Yani ondan bir fikir üretebilir ve onun üzerinden para da kazanabilir. Yani bizim şu anda aklımıza gelmeyecek çeşitli senaryolar olabilir. O yüzden üzerine ahkam kesmek istemiyorum ama tamam, ilginç bir ürün mü? İlginç bir ürün. Teknolojisi yüksek mi? Evet. Yeni bir ürün. Yeni ürünler genelde biraz zamana ihtiyaç duyar.
Son iki sorumu soruyorum o zaman.
Sor abi, gelsin.
Apple TV, işte bir taraftan bu HomePod veya başka cihazlar. Bu cihazlarla ilgili bir şey duyabilir miyiz? Bir diğeri de en önemli soru, iPhone'larda fiyat artışı bekliyor musunuz?
Hangi ülke için konuşuyoruz?
Türkiye için konuşursak zaten
fiyat artışı
güncelleme
fiyat
gelecek.
Fiyat artışı konusu şöyle olacak muhtemelen. Şimdi Avrupa için söyleyebilirim. Genelde yani belli bir seviyeye geldi. Yıllardır hep böyle 100 artı 1400 seviyelerine geldi. Hatta pandemi dönemi bir ara dolar kuru Euro'dan biraz daha kuvvetli hale gelince biz burada bir 100 Euro'luk zam gördük ilk defa. Ama takip eden yıl Euro değer kazandığı için tekrar dolar karşısında biz 100 Euro daha ucuza aldık en yeni modeli bir önceki seneye göre. Burada muhtemelen aynı kalacak fiyat benim tahminim. Çünkü çok ekstra bir şey gelmiyor gibi. Hani şey olarak tasarım olarak işte malzeme olarak vesaire titanyum vesaire dedik. Tamam geldi zaten titanyumla aldık biz o fiyata onu. Hala aynı malzeme kullanılacaksa işte ekran boyutu 0.2 inç oynayacak vesaire çok büyük bir fark getirmeyecektir. Ben Avrupa'da ya aynı fiyatı bekliyorum. Geçen sene kaç paraya çıktıysa bir önceki pro versiyonu bu sene de aynı fiyatı çıkar. Maksimum benim tahminim 49-50 euro üzerine biner bir ihtimal. Evet, Türkiye'de bilmiyorum. Şu an fiyatları hiç takip etmiyorum orada. Hiç bilmiyorum gerçekten.
Ve doğal olarak tabii ki. Zaten yani, biz de onu...
Evet, evet ama Türkiye'de... hani çok da sıklıkla değişti için orada da çok sıklıkla bir siteler güncelleniyor.
Türkiye piyasasında ben bir zam bekliyorum. Ama etkinlikten hemen sonra ama etkinlikten bir hafta 10 gün sonra. Çünkü hem dolar hem euro kurunda yukarı seviye bir oynama
fiyatlarla
oldu.
Fiyatlarla bir güncelleme evet. olacak zam demiyorum.
bir güncelleme olur. Yani bekliyorum ben.
Güncelleme, bir ayar, fiyat demiyorum. Ayarlaması. Evet. Başlangıç çünkü... fiyatı iPhone 15 Pro'nun 75.500 TL. Yani bu bir tabii dolar kurunun değişmesinden önceydi. O yüzden bir değişiklik olabilir.
Bu arada bir şey söyleyelim. Şu anda 30.000 küsür lira olan e-mail kayıt ücreti yılbaşında 1 Ocak itibariyle yeniden değerleme oranında zam görecek. Ortalama 40 küsür bin lira falan çıkacak. Hani yurt dışından almayı düşünen hala düşünen varsa bunu göz önüne alsın.
Evet, bunu fena göz önüne alsın bence de. Yani göz önüne alabilir mi bilemedim. Tamam peki. Tamam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel oldu. Pazartesi akşamı bilemiyorum sizin oradaki durumunuz nasıl olacak ama belki derseniz eğer ya sonrasında ya sırasında görüşelim derseniz tekrar görüşmeyi tabii ki ben isterim ama sizin durumunuza göre de bakarız. Şöyle tekrar bir ekranı bu tarafa verelim ve bunu kapatalım. Evet, bugün sevgili Özgür Bilge ve Kahraman Uğurlu'yla Almanya'dan kendileriyle beraberdik. Kahraman Uğurlu'yu Almanya'ya gönderdik. Almanya'ya transfer oldu. Ve kendisiyle
bir kutu, bir kutu iPhone alıp gelecek. Zamlanmadan.
Zamdan önce. Çok iyiymiş.
İsteyenler DM'den yollar.
Çok iyi. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sağ ol canım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.